Ayrım 71, sayfa 217. Ölü mazi, gelenek demek değildir. Mezhepler, tarikatlar, ölülere tapmak veya türbe ve mezarlardan medet ummak inancı İslam'dan önce de vardı. Hz. Muhammed, kendinden önceki din ve inançlardan, bilhassa İsrail peygamberlerinin akval ve efalinden, parantez içinde söz ve davranışları, pek çok şeyleri benimsemiş ve bunları İslam'ın gerek itikatlar, gerek ibadetler, gerek muamelat, gerek ukubat, parantez içinde cezalar bahsinde kendi sistemine aktarmıştır. Bununla beraber mezhepçiliği, tarikatçılığı, ölülerden, türbelerden medet ummayı şiddetle reddetti. Bunları yasakladı. Eğer bu arada eski bir putane olan Kabe ziyaretini ayakta bırakmışsa, bundan İslamların yılda bir toplanarak aralarında tanışmaları, anlaşmaları amacını gütmüş olsa gerektir. Fakat bu Kabe ziyaretinin de bugün olduğu gibi bir taraftan gerici bir gösteri, diğer taraftan ticari ve siyasi bir sömürücülük haline gelmesini istemedi. Mezar ziyaretini ise türbeden ve mezardan medet ummak değil, Hz. Muhammed'in eşi Hatice'nin mezarını ziyareti gibi sadece bir dua vesilesi, bir hatıraya bağlanış olarak almak daha doğru olur. Tekke ve zaviyelerin mahiyetini anlamak için İslam topluluğunun iç gelişmeleri üstünde kısaca durmalıyız. Bilindiği gibi İslam'ın tarihi sahnesi Arabistan Yarımadası'dır. Bu kıtanın Hicaz kısmında başlıca iki şehir, Yesrib, parantez içinde Medine ile Mekke, önemli bir kervan yolu üstündeydi. Bunlardan Medine, Kabe denilen ve İsrail peygamberlerinin hikaye ve efsanelerine kadar uzanan kutsal bir ziyaret yerine maliktir. Kureyş, Mekke'nin en soylu kolu ve Kabe'nin de sahibi veya bakıcısı sayılırdı. İslam'ın kurucusu olan Peygamber Muhammed bu soydan doğdu, parantez içinde 570. 40 yaşında, parantez içinde 610, kendisine ilk vahiyler, parantez içinde kutsal ilhamlar gelmeye başladı. Kabe'nin 360 putuna ve Mekke'nin putperestlik inançlarına karşı önce şüphelerle başlayan bir mücadeleye girdi. Tabii mukavemete uğradı, zulüm gördü. Bunun üzerine kendisine inanan pek az sayıda insanla Medine'ye göçtüler. Parantez içinde 622. Vahiyler devam ediyordu ve Medine'de adeta küçük bir devlet kurdu. Savaşlara girişti. Nihayet 630'da Mekke'de zapt edildi. Peygamber 632'de öldüğü zaman Arap Yarımadası'nın önemli kısımları onun hükümranlığı altına girmişti. Peygamber ölünce halifeler, parantez içinde yani onun vekilleri, devri başladı ve kendilerini Hulefai Raşidin denilen ilk dört halife zamanında İslamlık Doğu Türkistan'dan Batı Afrika'ya kadar yayılmıştı. İran İmparatorluğu yıkılmıştı. Suriye ve Mısır'ı kaybeden Bizans İmparatorluğu'nun kolu kanadı kırılmış, temelleri sarsılmıştı. Peygamber ve ondan sonra gelip iki sene idareye hakim olan Ebu Bekir zamanında İslam dini bir bütündü. Önemli iç çatışmalar yoktu. Fakat İslam'ın ikinci halifesi ve dünya tarihinin en dikkati çeken değerlerinden biri olan Hazreti Ömer'den başlayarak, parantez içinde 10 yıl halife kaldı, İslam'da iç çatışmalar başladı. Zaten devirleri ancak 29 yıl süren, parantez içinde Osman 12 yıl, Ali 5 yıl, 4 halifeden 3'ü, yani Ömer, Osman ve Ali, hep hançer, kılıç altında can verdiler. Bu suretle de İslam'da siyasi ve dini bölünmeler, iç parçalanmalar başladı. Zaten bu halifeler devrini takip eden ve merkezi Şam olmak üzere 89 yıl, parantez içinde 750'ye kadar süren Emevilerle, merkezleri Bağdat'ta olup saltanatları 508 yıl süren Abbasiler, parantez içinde 1258 yılına kadar devirleri, hep çeşitli iç çatışmalar, siyasi mahiyetli imamlık yahut dini mahiyetli mezhep ve tarikat kavgalarıyla geçti. Ondan sonra da zaten Arap saltanatları Asya ve Afrika'da sona ermiş gibiydi. Arapların yerlerini Samanoğulları aldı. Onlardan sonra da Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar gibi Türk devletleri egemen oldular. İslam toplumunda meydana gelen iç çatışma veya bölünmeleri başlıca şöyle sınıflandırabiliriz. 1. Siyasi iktidar kavgası. İmamların merkezi iktidara karşı mücadelesi. Bu mücadelenin kahramanları, halifeliği kısa süren Ali'nin oğul ve torunları oldu. Ama mücadele din örtüsüne büründü. Çeşitli mezhep veya tarikat, parantez içinde yol yordam şekillerinde dejenere oldu. Bu akımların serpintileri ise günümüze kadar geldi. Fakat mücadelenin asıl siyasi, dini, saltanat ve iktidar çekişmeleri 12 imamla Irak ve İran'da cereyan etti ve orada sona erdi. Dipnot, bu konuda Abdülbaki Gölpınarlı'nın 12 imam isimli eserini işaret edelim. İki mezhepler. Mezhep kelimesi de yol, anlayış ve yön manasına gelir. Mezhepler aslında İslam'ın itikatlar, parantez içinde inançlar ve ibadetler, parantez içinde Tanrı'ya kulluk yolu ve şekli, bahsindeki anlayış ve uygulama farklarına dayanır. Ama sonra mezhepler de çeşitli bozuluşlara sürüklenerek İslam'a karşı direnişe kadar varan pek çok şekiller aldılar. Fakat İslam'da başlıca dört ünlü öndere bağlı dört mezhep hala varlıklarını muhafaza ederler. Dipnot, bu mezhepler şunlardır. A. 690 tarihinde Irak'ta Küfe şehrinde doğan Numan bin Sabit'in, parantez içinde İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebi. B. 676 yılında Gazze şehrinde, parantez içinde Filistin, dünyaya gelen Mehmet bin İdris, parantez içinde Abdullah yahut İmam-ı Şafii tarafından düzenlenen Şafii mezhebi. C. 714 yılında Yemen'de doğan Malik bin Üns'ün, parantez içinde Ebu Abdullah, düzenlediği Maliki mezhebi. D. 781 yılında Bağdat'ta dünyaya gelen İmam Ahmet bin Hanbel'in Hanbeli mezhebi. İslamlar arasındaki münasebet ve muameleleri düzenleyen şeriat esasları da bu mezheplere göre şekillenir. Üç tarikatlar. Bunlar başkadır. Tarikatlar İslam'dan önce de ve her dinde vardı. Bugün de vardır. Tarikat, bir tarikat kurucusunun veya şeyhinin din inançlarını ve mezhepleri ve bu arada din kitap ve kaidelerini kendine göre yorumlayarak, bu yorumlama şekillerine göre koyduğu ayin ve ibadet yoludur ki, bu tarikat başlarının mesleklerine kendilerini verenler, umumiyetle kendi tarikatları içinde gizli veya açık teşkilatlanırlar. Çünkü tarikatlar ya gizlidir, parantez içinde turuku hafiye, ya aşikardır, parantez içinde turuku cilliye. Her iki halde tarikat teşkilatlanmakla beraber, bilhassa açık tarikatlarda tarikatın toplantı ve ayin merkezleri olan yerlere tekke veya zaviye denir. Bunlar ekseriya bir genel merkezin veya baş halifenin maddi veya manevi kontrolüne tabidirler. İşte Türkiye'de yaygın olan ve 13 Aralık 1925 tarih ve 677 sayılı kanunla kapatılan tekke ve zaviyeler bu tarikat merkezleridir. Dipnot, mezhepler ve tarikatlar konusunda kaynaklar çoktur. Bu arada Hacı Reşit Paşa'nın Tarikatlar Silsilesi Tasavvuf eseriyle Enver Behnan Şapolyon'un Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi 1964, Avni Doğan'ın Dünya Gazetesi'nde tefrika edilip henüz kitap halinde basılmayan Kur'an, Şiir ve Kanunları eseri, Ömer Rıza Doğrul'un İslamiyet'in geliştirdiği tasavvuf eseri, Hasan Lütfi Şuhud'un İslam tasavvufunda Hacıgan Hanedanı eserleri tavsiyeye değer. Tarikatlar yahut tarikatlaşmış mezhepler madem ki doğmuşlardır, yayılmışlardır, o halde bunları doğuran, yaşatan şartlar vardı. Bu şartların tarih içinde gelişmelerine daha fazla girmek bu kitabın ve bu bahsin konusu değildir. Türkiye'de Mustafa Kemal neslinden olanlar ya çevresinde ya ailesinde ya çocukluk veya ergenlik çağlarında ya şuurlarında yaşayan ya şuur altlarına inen tarikat ve ayin etkileri duymuşlardır. Dipnot, Falih Rıfkı Atay Çankaya eserinde Mustafa Kemal'in Selanik'te ve mektep tatillerinde katıldığı tekke ayinlerinden bahseder. Cumhuriyet öncesi devirlerde seyahatin güç, yolların kapalı, her şeyin kısır, hele düşünen başlarda, aydın çevrelerde düşünmenin kayıtlı, siyasetin suç olduğu yakın tarihimizde, tarikatlar birer teselli sığınağı ve tekkeler bir toplantı, kendinden geçiş ve sohbet yeriydiler. Medresenin ve şeriatın sert, müsamaha kabul etmez kayıtlarına ve kaidelerine karşı da tarikatlarda az çok müsamahalı bir anlayış bulmak, tekkelerde eğer büsbütün bozulmamışsa dost bir teslimiyet havası içinde bir ruh birliği çevresine katılmak mümkündü. Hele Anadolu ve Rumeli'de yayılan tarikatların çoğunun kurucu ve uluları Türk neslinden, Orta Asya'dan, Horasan'dan yeni yurda gelmişlerdi. Bu yurtta İslamlığın yayılmasına ordu ile beraber hatta ordunun önünde hizmet etmişlerdi. Irk ayrılıklarını eriterek din birliği içinde hem ibadet hem ayin yoluyla insanları kaynaştıran müesseseler kurmuşlardı. Devletin ve toplumun yapısına harç katmışlardı. Dipnot, Rumeli'deki sınır tekkeleri silahlı dervişler zaviyeleriydi. Sonra birçokları evladı Fatihan, parantez içinde Fatih'in çocukları olarak yerleşenlerin babaları, dedeleri, bu coşkun dervişlerdi. Fakat şu da bir gerçekti ki tekke ve zaviyelerin kaldırılmasına girildiği devrede bu tarikat ve tekke teşkilatı artık bozulmuştu, çürümüştü, başsız ve düzensiz kalmıştı. Maddi manevi tam bir perişanlık ve değersizlik içindeydi. Gerçek şuydu ki tarikatlar ve tekkeler artık bir şey vermeyen, bir şey vaat etmeyen ölü bir maziydi. Dipnot, bu konuda mesela tarikatlar ve tekkeler teşkilatı içinde en mazbutlarından olan Mevlevi tarikatının son durumu hakkında Ziya Bey'in parantez içinde İhtifalci, Yeni Kapı Mevlevihanesi isimli eserinden ve bu eserde Konya Mevlevi Çelebesi'ne hitaben yazılan düşündürücü bir dilek yazısından bazı fikirler edinilebilir. Bir zaman gelenekleri olan, toplum içinde bir ihtiyaca cevap veren bu müesseseler artık ölü bir mazi olmuşlardı. Ölü mazi ise gelecek demek değildir. Sivas'tan Ankara'ya geldikten sonra bir aralık tekkelerden İrfan-ı Muhammedi Ocağı diye bahseden Mustafa Kemal de tekkelerin o artık tükenmiş haline değil, ruhi kültür tarihimizdeki eski değerlerine işaret etmiş olsa gerektir. Hasan Lütfü Şuşud'un hakikatleri bulamayanlar merasimi din edindiler sözleri bu konuda ne kadar doğrudur. Artık zaten hayatiyetleri ve dayanakları kalmayan medreselerin kapatılmasıyla nasıl doğu kültür ve hukukunun en önemli kaynakları ortadan kalkmışsa, tekke ve zaviyelerin kapatılması da onlarla beraber tekke ve şeyh ve dervişlerinin bir ziyaret ticareti şeklinde yaşattıkları türbelerin kapatılmasıyla da doğunun ruh ve kültür bağlantılarının son ocakları silinmiş bulunuyordu. Bu suretle de batıya yöneliş için yeni imkanlar belirdi. Yürünecek yolda engeller bertaraf edilmiş oldu. Bu sebeple bu kanunları Mustafa Kemal hareketinin en önemli aşamalarından sayıyoruz. Mustafa Kemal ilkeleri denince bu gerçeğin hesaba katılmasını gerekli buluyoruz. Şimdi tekkelerin zaviyelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulünden 15 gün kadar önceye, şapkanın milli serpuş olarak kabul edildiği 28 Kasım 1925 gününe, yani Mustafa Kemal hadisesinin belki en cüretli hareketine dönebiliriz. Fakat onu 28 Kasım 1925'e, yani onun en cüretli karar gününe ulaştıran yolculuğu biraz daha gerilerden izlemek gerekir.